Ayrım 7.
Abakir yarı uzanmış sigara içiyordu. Sadık Bey ateşin başına serilmiş bir keçeye oturmuş çizmelerini onarıyor, söküklerini dikmeye çalışıyordu. Bense kitap okumaya dalmıştım bir köşede. Çadırın havası rutubetli ve sıkıcıydı. Islak keçeden koyun kokusu yayılıyor, ara sıra da tepemizden açık çay renginde iri damlalar düşüyor, dışarıdaysa su birikintilerine düşen yağmur damlalarının çıkardığı sesler duyuluyordu. Abakir can sıkıntısıyla esnedi, dirseklerinden, omuzlarından kütür kütür sesler çıkararak gerindi, gözlerini kapadı ve sonra elindeki izmariti çadırın içinde bir tarafa rastgele fırlattı. İzmarit yere serili keçenin ucuna düştü. Az sonra da keçe tutuştu ve yanık kokuları gelmeye başladı. Sadık Bek izmariti alıp ocağa atarken Abakir'e çıkıştı. ''Biraz dikkat etsene'' dedi elindeki bizi çizmenin derisine batırarak. ''Yerinden kalkmak bu kadar zor mu? Üşeniyor musun?'' Abakir de başını kaldırıp öfkeyle sordu. ''Ne oldu, ne var?'' ''Keçe yanıyor.'' Abakir alaylı alaylı güldü. ''Zarar ziyan mı var yani? O keçe yansa ne olur, yanmasa ne olur? Sen yırtık çizmeni dik ve başkalarının işine karışma. Zararı var ya da yok.'' Yalnız sen oturmuyorsun bu çadırda. Kendi evin değil burası. Elbette kendi evim değil. Kendi evim olsa seninle konuşmazdım. Dönüp yüzüne bile bakmazdım. Tanrı'ya ödenecek cezam varmış ki beni bu sürgün yerine sen ve karın gibi aptalların yanına düşürdü. Sadık Bek bizi öyle hızlı ve hiddetli çekti ki biz elinden sıçrayıp arkasına düştü. Sonra önüne eğilip kinle nefretle baktı Abakir'e. Bir eliyle yay kirişi gibi gerilen ipi, öteki eliyle de sımsıkı çizmesini tutuyordu. Öyle olsun. Diyelim ki ben bir budalayım, karım da peşimden gelip burada bize yemek pişirdiği için bir budala. Demek buraya gelenlerin hepsi sürgün. Yoksa onları buraya süren sen misin? Cevap ver bakalım, alçak. Böyle derken yerinden fırlamış, sağ elinde demir ökçeli çizmesini sımsıkı tutuyor, vurmaya hazır duruyordu. Abakir de yerinden fırlayıp bir köşede duran İngiliz anahtarını kaptı, boynunu içine çekerek Sadık Bek'in saldırısını bekledi. Çok korktum. Onları bir durduran olmazsa birbirlerini öldürebilirlerdi. Yo, hayır yapmayın, Abakir dur, Sadık Bek yapma diye aralarına girdim. Bırakın, bırakın diye ikisinin bacakları arasında çırpınıyordum. Sadık Bek beni itti ve sonra birbirlerinin üzerine atılmak için açık kollayan iki panter gibi çadırın içinde yavaş yavaş dönmeye başladılar. Sonra birden atıldılar birbirlerinin üzerine. Abakir İngiliz anahtarını Sadık Bek'in kafasına doğru fırlattı ama Sadık Bek son anda başını çekip kendini kurtardı ve iki eliyle birden yakaladı İngiliz anahtarını. Ama Abakir kuvvetliydi. Eğilip Sadık Bek'in üzerine atıldı, onu devirdi. Şimdi homurdanarak, küfürler savurarak yuvarlanıyorlardı yerde. Ben de fırladım yerimden. Abakir'in fırlattığı İngiliz anahtarını kaptım ve çadırdan dışarıya attım. Anahtarı dışarı fırlatırken kadınların sudan dönmekte olduklarını görmüştüm. Başladım bağırmaya. Aldey, Kalipa, koşun, çabuk gelin. Dövüşüyorlar, öldürecekler birbirlerini. Kadınlar kovalarını bırakıp bana doğru koşmaya başladılar. Koşarak çadıra girdiğimiz zaman Sadık Bek ve Abakir hala boğuşuyorlardı. Elbiseleri yırtılmış, yüzleri gözleri kan içindeydi. Onları güçlükle ayırabildik. Aldey kocasını çadırdan dışarı doğru sürükledi ama Abakir Kalipa'nın elinden sıyrılarak yine yürüdü Sadık Bek'in üzerine. ''Dur hele, dur topal köpek, ayaklarıma kapanacaksın benim.'' Abakir'in kim olduğunu göstereceğim sana. Küçük sıska bir kadın olan Aldey, Abakir'in önüne dikildi, yanına burnunun dibine gelip bağırdı. Hele bir dene, hele bir dokun bakalım. Gözlerini oyarım senin. Kendini tanımaz, ne olduğunu bile anlayamazsın. Sadık Bek biraz yatışmıştı. Usulca karısının elini tuttu. Bırak Aldey, bu herifle uğraşmaya değmez. Bu sırada ben dışarıya çıktım, o kavga sırasında fırlattığım İngiliz anahtarını buldum ve çadırdan uzaklaştım. Sonra da o kadın heykelinin yakınında bir yerde toprağa gömdüm. Daha sonra orada oturup başladım ağlamaya. Hüngür hüngür, sarsıla sarsıla ağlıyordum. Beni kimse görmüyor, duymuyordu. Ben de anlamıyordum bana ne olduğunu. Yalnız o kadın heykeli, O çukur, o boş gözüyle ve öfkeyle bana bakıyor, nasıl, niçin üzüldüğümü anlamaya çalışıyordu sanki. Çevremde nemli, sisli ve yorgun bozkır, sessizce göz alabildiğine uzanıyordu. Çağlar boyu derin bir sessizlik içinde olan o engin bozkırda benim hıçkırıklarımdan başka ses yoktu. Ben gözlerimin yaşını sile sile ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya devam ediyordum. Orada uzun zaman, ta hava kararıncaya kadar oturdum. İşte peri notlarıyla dolu o engin bozkırın ortasındaki yaşantım buydu. Var gücümle toparlanmaya çalıştığım halde elimden bir şey gelmiyordu. Daha az önce Abakir'den ağır bir zılgıt işittim. Bu adamla nasıl baş edeceğimi, nasıl çalışacağımı bilmiyordum. Ama yine de cesaretimi yitirmemeliydim. Kalacaktım ve yıkılıp düşünceye kadar dik duracaktım. Haydi Serko dedim atıma, kımılda biraz. Azıcık sinirlendik, o kadar. Karamsar düşüncelerle vakit kaybetmeye hakkımız yok. İş beklemez. Ertesi gün şafakta uyandım. Her zamankinden daha erken kalktım. Akşam yatağıma girdiğim zaman kesin bir karar almıştım. Gerekirse dörde bölünecek, kanter içinde kalıncaya kadar çalışacak ama kimsenin bana sataşmasına, bağırmasına, sövmesine izin vermeyecektim. Sonunda hiçbirinden aşağı kalır yanım olmadığını gösterecektim onlara. Önce traktörlerin yakıtını getirdim ve depoları doldurdum. Sonra su arabasına atlayıp kaynağa gittim. Traktörler işe başlamadan radyatörlerin suyunu tamamladım. Bu işleri yaptıktan sonra kahvaltıya yetişmek için koştum. Kahvaltıdan sonra bir dakika bile kaybetmeden su arabasını alıp yine kaynağa gidecektim. İşler şimdilik tasarladığım gibi yürüyordu. Bu sırada ufukta beyazımsı hafif sisler arasında güneş kendini belli etmeye başladı. Yine de doğmakta acele etmiyordu. Sanki güneş uçsuz bucaksız Anarkay bozkırını baştan başa aydınlatmaktan, onu kucaklamaktan korkar gibi yavaş hareket ediyordu. Sonra kendini gösterdi, biraz yükseldi ve tatlı ışınlarını saldı. Bozkır'da güneşin doğuşundan daha güzel ne olabilir? Şimdi bozkır mavi bir okyanus gibi dalgalandıktan sonra durulmuştu. Orasında burasında uçuk yeşil, açık sarı lekeler vardı. ''Ey Anarkay, ey görkemli bozkır, niçin susuyorsun, neler düşünüyorsun? Yüzyıllardan beri gizlediğin sırlar nedir ve gelecekte ne olacaksın?'' Basit bir su taşıyıcısı olmam hiç umurumda değil benim. Bir gün bu makinelere, bu topraklara ben hükmedeceğim. Çünkü bu iki traktörle burada yaptığımız işin sadece başlangıcı. Bir yerlerde okuduğuma göre Anarkay'da toprak altı suları çokmuş. Büyük büyük nehirler varmış yer altında. Bu belki sadece bir tahmindir. Ne olursa olsun insanların bu toprakların susuzluğunu gidereceğine, Anarkay'ın yemyeşil bağlarla, bahçelerle donanacağına, serin sular akıtan arkların açılacağına, rüzgarların burada altın başakları dalgalandıracağına gönülden inanıyorum ben. Köyler, şehirler kurulacak bu topraklarda ve çocuklarımız, torunlarımız buraya bereketli, kutsal Anarkay toprakları diyecekler ve yıllar yıllar sonra buraya benim gibi bir delikanlı geldiği zaman hiç kuşkusuz o, bütün günlerini bozkırda arabayla su taşıyarak geçirmeyecek, kara cahil bir zorbanın küfürlerine de maruz kalmayacak. Yine de o delikanlıya imrenmiyorum çünkü buraya önce ben geldim. Arabayı durdurdum ve doğan güneş ışınlarıyla yıkanan engin bozkırı seyre daldım. O anda dünyanın en mutlu, en güçlü, hatta en güzel insanı bendim. Kutlu ol ey Anarkay ülkesi! Kutlu ol. Güneş şimdi ufukta yüz yuvarlak, kocaman pırıl pırıldı. Gün iyi başlıyordu. Hiç olmazsa motorlar durup beni beklemiyor, suyu zamanında yetiştiriyordum. Ama akşama daha çok vardı ve neler olacağı bilinmezdi. Kaynağa gidip gelişlerimden birinde koyun kuzu karışık küçük bir sürüye rastladım. Sürünün başında genç bir kız vardı. Kaynağın deresinde koyunları suvaran kız, onların kaynak başında oluşan gölceğe girmelerine engel olmaya çalışıyordu. Nereden çıkıp gelmişti bu kız? İki başlı şu tepenin arkasındaki otlakta, çobanların oturduğu o küçük mezrada yaşıyor olmalıydı. Yüzü hiç yabancı gelmese de onu tanımıyordum. Herhalde bir dergide gördüğüm Çinli bir kızın resmine benzetmiştim onu. O resimdeki kızın da tıpkı onun gibi bir kısa perçemi vardı. Belki bu yüzden tanıyormuşum gibi geldi bana. Önce hiç konuşmadan bakıştık. Onun orada bulunması benim için nasıl beklenmedik bir olaysa, benim orada bulunmam da onun için öyleydi. Ben hiç şaşırmamışım ve acelem varmış gibi arabadan atladım ve kovayla fıçıyı doldurmaya başladım. Bu sırada koyunlar suya kanmışlardı. Kız onları toplayıp uzaklaştırmaya çalışırken yanımdan geçti ve bana sordu. Bu kaynağın adı ne? Kovayla su aldığım ve bulandırdığım gölcüğe bakarak biraz düşündüm. Bu çevrede tek kaynak olsa da bir adının olması gerekirdi. Ona bir at düşünürken suyun yüzeyi biraz duruldu ama az aşağısı hala bulanıktı. Genç kıza dönerek cevap verdim. Deve gözü. Deve gözü mü? Kız yüzüne düşen perçemini alnına doğru kaldırarak gülümsedi. Güzel bir at. Gerçekten de deve gözüne benziyor. Düşünceli bir deve gözüne. Böylece konuşmaya daldık. Meğer o da bizim oralardanmış. Tarih öğretmeni Aldiyarov'u bile tanıyordu. Burada, bu engin bozkırın ortasında sevgili öğretmenimin adını bu genç kızın ağzından işitmek ne güzel bir şey diye düşünüyordum. Belki o da onun etkisi altında kaldığı için gelmişti Anarka'ya. Benimle aynı sınıfta değildi. Okulu bir yıl önce bitirmiş ve şimdi de burada çoban yardımcısı olarak çalışıyormuş. Bizim otlaktaki kuyuların suyu biraz tuzlu diyordu kız. Buralarda bir kaynak olduğunu söylediler. Hem akarsu göreyim hem de koyunlara gerçek suyu tattırayım diye geldim. Kuzular büyüyünce sürüye katacağız. Sonbaharda da dönüp okumaya üniversiteye gideceğim. İleride ben de düşünüyorum üniversiteye gitmeyi. Ama ben makina bölümünde okumak istiyorum. Beni buraya traktörde çalışmak için gönderdiler ama görüyorsun işte diye su fıçısını gösterdim. Sonra da ekledim. Geçici olarak yardım ediyorum. Bu iş için başkasını gönderecekler. Bu sözlerim gerçekten çok abartılıydı ama ağzımdan nasıl çıktığını anlayamadım. Yalanlarımdan öyle utanmıştım ki dayanılmaz bir ateş hissettim yanaklarımda. Ama aynı anda donup kaldım. Hey üniversiteli, şimdi gelir yüzünü gözünü patlatırım ha diye bir haykırma duydum. Abakir'in her zamanki küfürleriydi kulağıma gelen. Aa geciktim dedim telaşla. Kız bir şey anlamamıştı. Ne oluyor orada dedi. Hiç, suyu hemen götürmem gerekiyor da. Genç kız koyunlarını alıp yola koyuldu. Abakir ise traktörün üzerinde ayağa kalkmış, tarlanın öbür ucundan yumruklarını da sıkarak bar bar bağırıyordu. Geliyorum işte, geliyorum. Ne bağırıp duruyorsun? Hiç olmazsa başkalarının yanında bağırmaz insan diye mırıldandım. Öfke ve umutsuzlukla atı hızla sürdüm. Fıçıdaki su çalkalanıyor, taşıyor ve beni tepeden tırnağa sırılsıklam ediyordu. Çalkalansın, dökülsün, bir damla su bile kalmasın isterse. Artık dayanamazdım bu duruma. Abakir sürücü yerinden atladı, geçen defaki gibi yine üstüme yürüdü. Ben de dizginleri çekip arabayı durdurdum. Eğer böyle bağırıp çağırmaya devam edersen işi bırakır giderim dedim. Bu çıkışım karşısında önce biraz şaşırdı. Sonra vay vay vay diye başladı küfür yağdırmaya. Bu Anarkay sen yokken de vardı sümüklü üniversiteli. Sen gidince yok olacak değil. Defol git. Cehenneme kadar yolun var. İn o arabadan. Demek dişlerini göstermeye başladın ha. Baldırı çıplak üniversiteli. Pis köpek. Arabadan atlayıp indim. Kamçıyı traktörün gerisine fırlattım ve çektim gittim. ''Dur Kemal, gidemezsin. Nereye gidiyorsun? Dur!'' diye bağırıyordu Kalipa. Ama bu beni etkilemedi. Adımlarımı daha da hızlandırdım. Abakir Kalipa'ya çıkıştı. ''Bırak defolup gitsin. Tutmaya çalışma onu. Vahşi bir hayvansın, canavarsın sen. Gördün mü yaptığını?'' diye Kalipa ona suçunu anlatmaya çalışıyordu. Uzun süre onların birbirleriyle atıştıklarını duydum. Hiç durmadan uzaklaşıyordum. Nereye gittiğim önemli değildi. Çevrede incin yoktu ve bütün yollar açıktı benim için. Kaynağın, kampın, sonra o kadın heykelinin yanından geçtim. Yüzyıllardan beri beline kadar toprağa gömülüp duran heykel kadın boş ve karanlık gözleriyle kötü kötü bakıyordu bana. Buralardan bir an önce uzaklaşmaktan başka bir düşünce yoktu kafamda. Olabildiği kadar çabuk uzaklaşmalıydım. Lanet Anarkay'da arkamdan baksın dursundu. Duygusuz, cansız görünen Anay Karpoz Kuru da uzayıp gidiyordu önümde. Tepeler, tümsekler, vadiler, çevremdeki her şey şimdi bana tiksinti veriyordu. Nereden geliyordu bu ölgün, üzgün monotonluk? Saldırıya uğrayan, aşağılanan ben, acı pelin kokusuna gömülen bu geniş düzlükleri arşınlamaya mecbur muydum? Nereye bakarsam bakayım cansız bir çöl görüyordum. İnsanların ne işi vardı böyle yerlerde? Yeryüzünde başka toprak mı yoktu? Sabah güneş doğarken kurduğum hayaller şimdi bana pek saçma ve gülünç geliyordu. Al sana pelin kokulu bozkır, al sana Anarkay ülkesi. İçimdeki güçsüzlüğü, yılgınlığı, yalnızlığı hissederek kendimle de alay ediyordum. Başımın üzerinde yüksek, çok yüksek bir gökyüzü, çevremde uçsuz bucaksız bir düzlük vardı. Ve ben kendimi küçücük, yapayalnız, bilmem nerelerden kalkmış buralara düşmüş, sırtımda pamuk ipliğinden örülmüş bir kazak, ayağımda keten çizme, başımdaysa yıkana yıkana rengini atmış bir kasketle pek zavallı görüyordum. Önümde yol yoktu, bir patika bile yoktu. Yürüyordum. Nasıl olsa bir yerlerden demir yoluna çıkarım, traverslerden yürüyerek küçük bir istasyona ulaşırım diye düşünüyordum. Orada binerdim bir yük katarına ve insanların gittiği yöne giderdim. Arkamda nal sesleri ve bir atın pofurdamasını duyduğum zaman dönüp bakmadım bile. Herhalde Sorokin idi bu. Ondan başkası olamazdı. Şimdi bana bir takım nutuklar atacak, beni caydırmaya çalışacak sanıyordum. Onun da cehenneme kadar yolu var. Gelmeyeceğim işte, diyordum kendi kendime. Dur bakalım, diye seslendi Sorokin yumuşak bir sesle. Durdum. Sorokin köpükler içinde kalmış atıyla yanıma geldi. Kırlaşmış kaşlarının altından beni bir süre sessizce süzdü. Sonra çantasını açıp içinden kırmızı bir kağıt çıkardı. Bu benim komsomol yol kağıdımdı. Buraya gelişimde büyük gurur duyarak vermiştim bu belgeyi ona. Al, bunu burada bırakıp gidemezsin, dedi sakin bir sesle. Bakışlarında ne küçümseme vardı ne suçlama. Bana acımıyor, kınamıyordu. Uzun zamandan beri beklenmedik olayların her türlüsüne alışmış, sorumluluğunu bilen ciddi bir adamın bakışları vardı yüzünde. Sorokin, kızıl kılların kapladığı yorgun, terli yüzünü eliyle silerek, ''Bak, durağa çıkmak istiyorsan şu derenin sağından yürü.'' diye eliyle bana o tarafı gösterdi ve sonra atının başını çevirip yavaşça yürüdü gitti. Neye uğradığımı şaşırmış, ardından baka kalmıştım. Beni niçin azarlamamış, kalmamı niçin istememişti? Atının üzerinde niçin öyle yorgun, bıkkın görünüyordu? Karısı ve çocukları çok uzaklardaydı ve o yapayalnız yıllardan beri bu bozkırda dolaşıp duruyordu. Nasıl bir adamdı bu? Onu bu Anarkay çölünde tutan neydi? Neden bilmem, hiç düşünmeden ben de arkasından yürümeye, peşinden gitmeye başladım. Akşam çadırda toplandık. Herkes susuyor, yalnız ocakta yanan ateşin çıtırtıları duyuluyordu. O soğuk suskunluğun suçlusu bendim. Sorokin'in asık suratından bir şeyler söylemeye hazırlandığı belliydi. Sonunda konuştu. Ne yapacağız şimdi? Diye bir söz attı ortaya. Ne olmuş, Anarkaya tufan mı bastı? Diye cevap verdi Abakir alaylı bir sesle. O öyle deyince Sadabek sessizce yerinden kalktı ve çadırdan çıktı. Geçen günkü kavgadan sonra Abakir'le konuşmuyordu ve şimdi de tartışmaya katılmak istemediği anlaşılıyordu. Pullukçu olan kardeşi de kalkar gibi yaptı ama sonra bundan vazgeçip oturdu yerine. Abakir onunla da geçinemiyordu. Bir gün benim ricam üzerine Sadabek'in traktörüne bağlı pulluğu akşama kadar benim kullanmama izin vermiş, o da benim arabamla su taşımıştı. Eski rep biraz gecikince Abakir ona da bağırıp çağırmış, ama eski rep altta kalmamıştı. O da dövüşmesini biliyordu. Oysa benden sadece 3 yaş büyüktü. Abakir'e kimse cevap vermedi. Yine kendisi konuştu. Yapılacak ne var ki? Sorumlu olan, suçlu olan işi bırakıp gidendir. O cevap versin. Mesele kimin suçlu, kimin suçsuz olduğu değil, dedi Sorokin onun yüzüne bakmadan. Söz konusu olan genç bir adamın geleceğidir ve şimdi onun ne iş yapacağıdır. Onun geleceği miymiş söz konusu olan, diye alaya aldı Abakir. Böyle mekteplilerin geleceğine çok önceden karar verilmiş zaten. Beş para etmez, hiç işe yaramaz insanlar bunlar. Eliyle adam sende der gibi bir işaret yaptı. Kendin karar ver Sorokin. Ne iş gelir ki bunların elinden? Biz alın teri dökerek buğday yetiştirirken onlar, bu üniversiteliler 10 yıl belki daha fazla okurlar. Yiyeceklerini, giyeceklerini, ayakkabılarını biz temin ederiz. Sonuç ne? Ne öğreniyorlar okulda? Pulluktan, makineden anlamazlar. Bir ata hamut geçirmeyi, hatta bellemesini bağlamayı bile bilmezler. Onun gibiler için ben niye ter dökeyim? Onların okumuşluğunun bana ne yararı var? Biraz taş heykelleri bilirler işte. Ama hiçbir işten çaktıkları yok. Madem ki ellerinden bir şey gelmiyor, defolup gitsinler. Burada öylelerinin işi yok. Sana gelince Sorokin, sakın üzerime düşme. Ben hiç nöbet değiştirmeden çalışıyorum, anam ağlıyor. Bak, çok ciddiyim. İşe yaramıyorsam yarın çeker giderim. İzimi bile bulamazsın. Her zaman söyledim, şimdi de söylüyorum. Bana bıraksalar bu okumuşların topunu birden... Sorokin onun yüzüne bakmadan yeter diye sert bir şekilde sözünü kesti. Sen söylemesen de biliyoruz bunları. Sorunumuz o değil şimdi. Kemal, sen söyle bu konuda ne düşündüğünü. Hemen cevap vermedim. Abakir'i dinlerken sözlerinde az da olsa gerçek payı bulunduğunu anlamıştım. Ama bunu öyle bir kin ve nefretle söylüyordu ki, ne sebep vardı buna? Sanki elim yok muydu benim? Bir çolak mıydım? Yoksa okumuş olmamda mıydı suç? Bu yüzden mi bir şeyler öğrenemiyordum? Hiç anlamıyordum bunları. Yine de olabildiği kadar sakin bir sesle Sorokin'e cevap verdim. Ben buraya pullukçu olarak geldim. Bu benim için önemli. Hamut takma, belleme kayışını bağlama işine gelince, şimdi bunları da yapıyorum. Herkes biliyor bunu, Abakir'in kendisi de biliyor. Su taşıma işine devam edebilirdim ama artık yapamayacağım. Prensip olarak yapamam. Ama burada başka iş yok ki, dedi Sorokin. Öyleyse ben de giderim, diye cevap verdim. Kalipa bana bakarak derin bir iç çekti ve sonra şöyle dedi. Kemal, ben pullukçuluğu sana bırakır, su taşıma işini üzerime alırdım ama bunu da sen istemezsin. Beklenmedik bir şeydi bu. Bana iyilik olsun diye mi böyle söylemişti, yoksa Abakir'den rahatsız olduğu, bana sövüp sayarken utanç duyarak her zaman onu yatıştırmaya, kabalığını, ayıbını örtmeye çalışmaktan bıktığı için mi bilmiyorum. Her ne içinse böyle söylemişti ve ben de hiç düşünmeden isterim diye cevap verdim birdenbire. Çadırın içini yine sessizlik kapladı. Şimdi yine ocaktaki ateşin çıtırdısından başka bir şey duyulmuyordu. Hepsi şaşkın şaşkın bana bakıyor, aklımı başıma toplayıp bu karardan vazgeçmemi istiyorlardı sanki. Çünkü ben, benden nefret eden, beni bir kaşık suda boğmak isteyen adamın insafına terk etmiş olacaktım kendimi. Ben de susuyordum. Söz ağzımdan çıkmıştı bir kere. Sorokin soran gözlerle yüzüme baktı. Emin misin? İstiyor musun bunu? Evet. Benim için fark etmez, dedi Abakir ocağa tükürerek. Ama uyarıyorum. En küçük bir kusurunu görsem binerim tepene, bilmiş ol. Loş çadırda soğuk gözleri meydan okur gibi parlıyordu. O ana kadar suskun duran esir kep kendini tutamadı. Ne demek en küçük kusurunu görürsem? Daha işe başlamadan ne diye korkutuyorsun çocuğu? Pekala yapar bu işi. Çok becerikli. Bir gün benim pulluğumda çalıştı ve çok iyi becerdi.